Programımıza devam ediyoruz. Sayın izleyiciler inşallah Serdar Hocam'la ve Serdar Hocam'la birlikte. Buyurun hocam.
İnşallah. Şimdi bu evrimcileri hocamız dedi, inşallah biraz daha zor duruma sokalım.
İnşallah.
İnşallah. Onların bu zor durumdan kurtuluşları gerçeği kabul olur inşallah. Onu da belirtelim.
İnşallah.
İnşallah.
Şimdi atom atom inceledik değil mi? Karbon, azot, fosfor, çinko, bakır. Bunların her biri için, yani tek bir atom için dahi, onlardan çok daha kompleks sistemlerin varlığı şart. Ve birbirinden pek çok farklı ve mükemmel bir koordinasyon halinde çalışan sistemler bunlar. Ve bunlardaki tek bir eksiklik, tek bir kusur sistemin çökmesine, çok ciddi hastalıklara ve ölümlere sebep oluyor. Şimdi bunlardan bir tanesi daha inşallah göreceğiz. Bugün küçük bir başlangıç yapalım. Bu da kalsiyum. Kalsiyum malum bizim kemiklerimizde yoğun olarak depolanmış vaziyette. Vücuttaki hatta %99'u kemiklerde depo edilmiş. İnsanlar uzun süre kalsiyuma şaşırıyorlar. Yani nasıl bir madde diye. Ancak kalsiyumun bu yapı malzemesinin dışında çok önemli görevleri olduğu bulundu. Yani neler bunlar? özür diliyorum. Hücrenin çoğaltılmasında, hücrenin ölümünde, kasların kasılmasında, elektriksel sinyallerin iletiliminde, kalp hastalarının kasılmasında ve oradaki elektrik sinyallerinin iletilmesinde ve daha pek çok önemi olduğu gözüktü. Şimdi ancak şu fark edildi. Kalsiyum hücre içinde çok çok az miktarlarda. Hücrenin dışına bakıyorsunuz, ondan 1000 kat, 10.000 kat daha yoğun. Şimdi böyle bir durum nasıl mümkün? Bir tarafta bir tane var, başka bir tarafta da 10.000 tane kalsiyum iyonu. Burada çok şiddetli bir ayrım söz konusu. Bu moleküllerin dünyasında özel pompalarla oluyor. Kalsiyum pompaları var. Bu kalsiyum pompaları özellikle kalsiyumu hücre sıvısından temizliyorlar. Şimdi bu o kadar ilginç bir şey ki, nasıl bir madde bir başka maddenin bir yerde bulunmamasına gerektiğine karar verir. Ve bunu da düzgün bir oranda tutar. Yani 10 üzeri -6 seviyelerinde bir şey var, değeri var onun. Nasıl oraya kadar vardırır? Ve bunun için çok yoğun bir enerji harcar. Bunun önemli olduğunu bilmesi lazım. Önemli olduğunu bilip bunu uygulayabiliyor olması lazım. Ayrıca daha sonraki araştırmalar şunu gösterdi. Hücrenin içinde de böyle özel kalsiyum depoları var. Yani mesela fabrikalar bulunur. Bunlar üretimler yaparlar. O üretimleri neticesinde de ürünlerini belli yerlerde saklarlar. Hücrenin içinde de kalsiyumların depo edildiği bulundu. Bunun da çok önemli neticeleri var. Bu neticeleri de tesadüfler elbette ki algılayamaz. Ve bunların ne olduğunu inşallah göreceğiz.
İnşallah.
Şimdi bir şeklimiz var. Bu şekli inşallah görelim. Kalsiyumun çok önemli bir vazifesinin hücrede haberleşme olduğu, haberleşmede görevli olduğu bulundu. Şimdi haberleşmede ne var? Mesela biz biliyoruz, internet teknolojisi kullanılıyor, işte postacılar kullanılıyor, kuryeler kullanılıyor. Bunlar şuurlu bir iş yapıyor. Bir yerden bir bilgi paketini alıyorlar, başka bir yere iletiyorlar. Şimdi bu kalsiyum olabilecek en küçük yapılardan biri. Yani minnacık bir atom. Elektronlarını da kaybetmiş bir atom bir kısmını. Böyle yapının bir haberci gibi davranması ve çok önemli işleri tetikliyor olması çok büyük bir zeka alameti. Ama bunu yaparken o kadar kompleks bir sürecin içinde yer alıyor ki bu insanı hayran bırakıyor. Mesela bu şekilde görelim onu. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir hücre var aslında burada. Hücrenin şu gri bölgesi zarı oluyor. Burada özellikle belirtmek istediğim husus, burada zincirleme bir işlem gerçekleşiyor ve bu zincirleme işlemde pek çok madde gerekiyor ve bunların bir tanesinin eksikliği sistemin çökmesine sebep oluyor.
Evet.
Bu da komple bir iletişim sisteminin, bizim vücudumuzda bulunan iletişim sisteminin esasen de küçük bir bölümü. Ama burada dahi 7 tane parça olduğunu göreceğiz ve burada kalsiyumun çok önemli bir görevi olduğunu da göreceğiz. Şimdi mesela büyüme hormonları geliyor. Tekrar şeklimize bakalım inşallah. Büyüme hormonları, hücrenin zarında özel bir alıcı var. Şimdi sen nereden bilirsin bir yere bir bilgi geldiğini? Hani bildin, onu nasıl algılayabilirsin? Burada atomlardan yapılma bir sanat eseri var. Allah'ın bir sanat eseri. Bu özellikle hormonları, bazı dışarıdan gelen haberci molekülleri algılamaya yönelik. Hatta burada dahi kalsiyum kullanılabiliyor. Bunu tespit ediyor. Dışarıdan mesela büyüme hormonu geldi. Bunu tespit ediyor. Bu hücreyle ilgili bir bilgidir. Benim bunu içeri iletmem gerekir. Şuuruyla hareket ediyor. Bunun neticesinde bu başka bir proteine haber veriyor. Bakın dışarıdan bir bilgi geldi. Bunu aktif hale geçiriyor. Zincir 3. aşamasına geçiyoruz. Bu başka bir proteini, enzimi aktif hale geçiriyor. Bu robot bir işçi gibi çalışıyor. Tıpkı makasın kağıdı kesmesi gibi bu robot işçi yine hücre zarında bulunan bir yağı, bu bir tür yağdır. Hayatın var olabilmesi için yağların da şart olduğunun bir başka delildir. Bu bir tür yağı ikiye bölüyor. Bundan sonra ise kompleks bir işlem başlıyor. Birincisi, bu parçalardan biri hücre zarında bulunuyor ama bunun da vazifesi var, göreceğiz. İkincisi, hareketli bir parça olup hücrenin içine dağılıyor. Bu da gidip, şimdi çok zekice bir iş, bu molekülün boyutunu düşündüğümüzde ondan kat ve kat kompleks uzun bir yolu hareket ederek bir yere gidiyor. O gittiği yerde kalsiyumların depo edildiği bir organel. Onun içine gidiyor. Orada gitti de bu da yeterli değil. Orada da ona özel alıcılar var, algılayıcılar var. Mesela bugün akıllı binalar oluyor. Evet. Akıllı binalarda ne oluyor? Özel bir elektronik kimlik kartıyla tanınarak içeri girebiliyorsunuz. Burada özel bir elektronik sistem var. Kimyasal bir sistem daha doğrusu. Bu sistem bu maddeye özel olarak burada yaratılmış vaziyette. Yani Allah bunu ilk hücreden itibaren yaratıyor inşallah ve yaratmaya da devam ediyor. Her hücrede bu var. Buradaki alıcıyı uyarıyor. Alıcıyı uyardığında artık bu depolardan kalsiyum iyonları boşaltılıyor. Bakın ne kadar kompleks. Çünkü pek çok aşama var burada. Daha olay da bitmiş değil. Ve bu uyarı neticesinde kalsiyum iyonları boşalıp hücre içine dağılıyor. Bundan sonra çok önemli görevler devreye giriyor. Bunların bir kısmı bazı görevli hücre içindeki proteinlerin aktif hale geçirilmesi. Bir de başka bir sistem daha devreye giriyor. Onu göreceğiz. Şimdi hücre zarında bir parça vardı. İkiye bölünmüştü. Ondan sonra kalsiyum da depolardan boşaltıldı. Bu da hücre zarında bir başka enzimi, proteini aktif hale getiriyor. Şimdi burada sayacak olursak sadece bu kısımda dahi 7 tane parça var. Ve bunların her birinin olması gerekiyor. Bunların olmadığı durumda şu dışarıdaki hormonların, mesela hormon hücreyi uyarıyor diyoruz. Bakın yani bu hücreyi uyarma lafı çok yüzeysel bir laf aslında. Uyarmanın sadece küçük bir bölümü gördük. 7 tane parça var burada ve bu 7 parçanın her birinde olması gerekiyor. Bunun neticesinde en son aşamada bir tane proteinimiz aktif hale geliyor ve bu da başka bazı işlemleri tetikliyor. Evet. Şimdi burada küçük bir detayını gördük. Neyi görüyoruz? Kalsiyum da dahil olduğu bir haberleşme sistemi var hücrede. Ve bu haberleşme sistemi büyük bir mucize. Çünkü en küçük bir aşamasında bir hata olsa olmazsa, mesela örneğin şu ikinci aşamadaki proteinde bir ufacık bir hata olsa, yani amino asitlerinde bu sonraki şeyi, görevli molekülü uyaramıyor. Veya bir başka hatada bu birinci molekül ikinci molekülü uyaramıyor. Bir başka hatada gerekli şekil değişikliği sağlanamıyor. Bir başka hatada buradaki hücre zarına bağlanamıyor. Ve bunun hakikaten de böyle yapısının olması zorunlu. Dolayısıyla burada kademe kademe gelişim mümkün değil. Yani hayat bir bütün halinde Allah tarafından mükemmel bir sanatla, mükemmel bir kudretle yaratılmış. Bunu görüyoruz inşallah.
Maşallah. Devam et Serdar Hocam. Çok güzel anlatıyorsun.
Tamam. Estağfurullah. Şimdi bu o kadar geniş bir konu ki kalsiyum konusu. Bakın sadece tek bir atomdan bahsediyoruz. Evrim teorisi tek bir atomda çöküyor. Burada da daha kısa bir giriş yaptık. Daha da inşallah geliştireceğiz bunu. Şimdi hücrelerimizde, yani bizim vücudumuzda kalsiyumun çok belli bir oranı var. Yani 1 litrede diyelim 10 miligram seviyesinde. Bunun ve bunun çok kısa bir aralığı var. İşte 9,5 miligramla diyelim 12 miligram arasında bulunması gerekiyor kalsiyumun. Hatta belki daha hassas. Bu nasıl olur? Yani bir madde belli aralıklarla belli bir oranlarda bir sıvıda nasıl tutulur? Belli ki burada çok açık bir şuur var. Yani sürekli bir müdahale var. Sürekli bir hassas ayar var. Şimdi az olsa olmuyor. Az olsa yani ölümler oluyor. Kalp spazmı oluyor. İskelet kaslarında spazm dediğiniz şeyler oluyor. Bu insanın bu düzgün şekli hemen deforme oluyor. Yani sadece kalsiyum iyonlarındaki bir azlık. Fazla olsa yine olmuyor. Peki bu ayar nasıl tutturuluyor? Yani bütün bu vücudumuzdaki bu atomların olması gerektiği ve doğru oranda olması gerektiği ve oradaki hassas ayar nasıl yapılıyor? Şimdi bunda da çok ilginç bir sistem var. Allah özel hormonları görevlendirmiş. Bu hormonlardan işte PTH ve kalsitonin ve kalsitrol denilen hormonlar. Bunların bir kısmı inşallah ileride daha detaylı da görürüz. Azaldığında mesela kalsiyum iyonu az olduğunda o zaman PTH hormonu devreye giriyor ve kompleks bir sistemle vücudumuza çok farklı bölgeleri uyarıyor. Mesela kemikleri, böbrekleri, bağırsakları. Bunların her birinden öyle işlemler devreye sokuyor ki hücredeki kalsiyum iyonu artıyor. Evet. Örneğin mesela dedik kemikte yoğun miktarda kalsiyum var. Oradan kalsiyumun çözülmesini sağlıyor bir hormon. Ama bunun da olması yani sözle ifade etmesi kolay ama daha demin de gördük. Yani o tek ifade çok sayıda ara molekülün varlığını şart koşuyor. Bunların olmasıyla gerçekleşebiliyor. Ondan sonra böbrek de yerde uyarılıyor. Bizim vücudumuzun kalsiyuma ihtiyacı var. Fazla kalsiyumu atma diyor. Bunlar hepsi çok şuurlu kararlar ve bunları uygulayabilmek de büyük maharet istiyor. Elbette ki şuursuz atomlar bunu gerçekleştiremez.
Evet. Yani hayat boyu bu kadar dar sınırlarda tutuluyor. Mesela kalsiyum, mesela sodyum yani tuz, mesela klor, bunun gibi böyle mesela şeker, değil mi? Şeker belli bir oranın altına düştüğünde hipoglisemi, şok, ölüm. Belli bir sürenin üzerine çıktığı zaman diyabet, koma, şok, diyabet, koma, ölüm meydana geliyor. Ve çok belli aralıklarda tutuluyor. Bunun gibi sayısız böyle element, hormon, madde var. Nasıl biliyor yani değil mi organizma hangi aralıklarda olması gerektiğini? Kim bilebilir yani böyle insan bunu araştırmalarla tespit etmemiş olsa. Çünkü vücutta yapılan araştırmalarla biz ancak normalin ne kadar olması gerektiğini öğreniyoruz. Ama kalsiyumun hangi aralıklarda tutulması gerektiğini, hangi aralıklarda vücut yaşayabilir, hangilerinde yaşayamaz. Kim bilebilir bunu? Allah bilebilir ancak. Yani çok açık değil mi? Sadece şu insanı iman ettirilir yani böyle kesin bilgiyle iman ettirilir.
İnşallah.
Bunun yani bir aksi bir yorumu var mı? Bir şey süper saçma oluyor aksi bir iddia.
İnşallah.
Bir de genelde mesela şimdi 1979 yılı itibariyle hocamızın tavrını gördük. Evrim teorisini, Darwinizm ve dünyayı yerle bir etmiş, çok ciddi zararlar vermiş akımlara, fikri zararlı akımlara karşı mücadele yapan biri olarak 79 yılında hocamızı gördük. Ondan önce Bediüzzaman Hazretleri de hocamız gibi bu konuyu çok sıkı tuttu. İnşallah. O da bayağı etkili olmuş, Allah razı olsun. Ve bütün hayatı boyunca dinsizlikle mücadele etti Bediüzzaman Hazretleri de. Maddiyun ve tabiyun diye dikkat çekiyor.
Evet,
bu
maşallah.
Şu anda bizim değil mi üzerinde durduğumuz mesela Darwinizm, evet. İşte onun iddiası olan evrim teorisi, işte her şeyin göğe tesadüfen meydana geldiğini açıklamaya çalışan yanlış zihniyet, yalan. Bediüzzaman tarafından da böyle zikrediliyor ve Bediüzzaman Hazretleri o kadar güzel tarif ediyor ki bu zararlı akımı, bakın onu okuyalım, izleyicimize paylaşalım. Diyor ki veyahut firavunlaşmış maddeci filozoflar gibi. Yani bir kere benzetme çok açık artık. Dinleyenler anlar. Kendi kendine oluyorlar. Şimdi evrim teorisinin zihniyetini anlatıyor. Kendi kendini besliyorlar. Kendilerine lazım olan her şeyi yaratıyorlar diye mi düşünüyorlar ki imandan, kulluktan çekinirler? Yani biz hep hocamız vurguluyor bunu. Biz de hocamızdan öğrendiğimiz şekilde vurguluyoruz. Buradaki asıl konu bilim, felsefe veya bunun gibi şeyler değil. Evrimcilerin yapmaya çalıştığı. Asıl konu, üstad çok güzel söylemiş, imandan, kulluktan çekinirler diyor. Bunu yapmamak için ve bunu yaptırmamak için, yapanları da engellemek için böyle bir bilimsel görünümlü sözde bir laf ortaya atıldı ve insanlar değil mi 1,5 asırdır kandırılmaya çalışıldı.
Evet.
Demek kendilerini birer yaratıcı zannederler. Bakın üstad değil mi? Ne kadar güzel dikkat çekiyor.
Evet. Yani
bu tür iddiaların peşinden gidenleri böyle yorumluyor. Halbuki tek bir şeyin yaratıcısının her şeyin yaratıcısı olması gerekir. Maşallah. Değil mi? Biz de mesela şimdi hocamızın vesilesiyle yaptığı çalışmalar, eserlerine bakıyoruz. Hocamız her şeyle ilgili neredeyse bir kitap yazdı. İman hakikatleri diyoruz bunlara. Ve hangisini okusak, yani değil mi? Hangisini okusak, orada daha önce hiç görmediğimiz, o gözle bakmadığımız, hiç bilmediğimiz bir harikayla karşılaştık. Evet. Çok vurucu, çok net, çok anlaşılır, bilimsel delillere, somut delillere dayalı anlatımlar gördük. Ve anladık ki etrafımızda her neye bakarsak bakalım, yeryüzündeki, göklerdeki, kainattaki mutlak Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz ve var olduğunu anlıyoruz. Evrimciler bunun tam tersini yapmaya çalıştılar. Her şey tesadüfen olmuştur. Dolayısıyla da böyle şeylere gerek yok. Bunlardan uzak durun demek istediler ama bu oyun, İnşallah. Tekrar ediyoruz, 1979 yılı itibariyle hocamızın vesilesiyle bozuldu.
İnşallah.
Ve hakikaten neye baksak Allah'ın yarattığını görüyoruz. Hangi eseri okusak, hangi canlıyı incelesek Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Tıpkı Bediüzzaman da dediği gibi. Sonra devam ediyor. Demek kibir ve gururları onları son derece ahmaklaştırmıştır ki bir sineğe, bir mikroba karşı mağlup mutlak bir acizi, her şeye gücü yeten zannederler. Tam zaten mübarek ayet söylemiş. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Haç suresi 22, 88, 73 diyor. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Kovulmuş şeytan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi gerçekten bir sinek bile yaratamazlar.
Maşallah.
Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu da onlardan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Tek güçlü olan, hakim olan, yüce Rabbimiz olan İnşallah. Allah'tır. İnşallah. Nitekim evrimcilerin değil mi? Geldiği durumu görüyoruz işte.
Evet, inşallah.
Hakikaten çok manidardır. Sineklerle de çok uğraştılar bunlar. Evet. O meyve sinekleriydi galiba.
Evet, evet.
Drosophila mıydı? Onlarla evet. Mesela çok uğraştılar. Ama bir türlü olmadı. Hep hüsran evet. Değil mi? Hayvana bir mutasyon evet. Verdiler. Nedense evrimcilerin yapmaya çalıştığı mutasyonlar yararlı oldu iddiasında oluyorlar ama yani aslında böyle bir şey yok. Hayvanlarla o kadar garibanlarla uğraştılar. Ya bir kafasından çıktı kanadı, ya sırtından çıktı, ya bacağı sakat ettiler. Yani hayvanlar için sakat ettiler.
Evet.
Kardeşim faydalı mutasyon yok. Yani yalan söylemeyin, hayvanlara da eziyet etmeyin. Yani yazık günah. Mesela ayet de çok manidar. Yani sineğe dikkat çekmesi Allah'ın inşallah. Yani bu evrim çok büyük bir yalandır. Profesyonelce ustalıkla yalan söyleme sanatıdır demişti evet, hocamız. İnşallah. İzleyenlerimiz de bu gözle
inşallah.
Baksınlar evrim teorisine inşallah.
Şimdi bu inşallah. Bir iki örnek daha vermeye devam edeyim inşallah. Hakikaten bahsettiğin Bediüzzaman o kadar mükemmel bir şahıs ki. Yani o zamandan onun bir kerameti bu. Bu zamanı görüp söylemiş. Maddiyum ve tabiyyum felsefesinden tevlid eden nemrudane bir akım diyor. Hakikaten ve giderek ayrı zamanda intişar ederek diyor. Değil mi? Bu mükemmel bir teşhis.
Maşallah.
Allah'ın bir ikramı.
Maşallah.
İnşallah. Şimdi bu kalsiyumla ilgili bir örnek daha verelim inşallah. Şeklimize bakarak. Şimdi bu kalsiyum hücre içine girebilmesi için şimdi bunun düzenlenmesi gerekiyor. Çok az oranlarda tutulması lazım ve depolarda saklanması gerekiyor. Şimdi tek bir atom dahi bu hücre zarından normalde geçemiyor. Bu kalsiyum geçemiyor. Bunun geçebilmesi için bir defa kanallar yapılmış. Bu kanalların varlığı şart. Ve bu kanallar çok hassas ayarlı. Yani burada basit bir şekil olarak gösteriyor. İnşallah ileride daha detaylı şeklini göreceğiz. Çok sayıda amino asidin mükemmel organizasyonuyla varlığı gerekiyor. Bu kanallar var. Onun dışında bunu taşıyan özel sistemler var. Mesela önceki programlarda bahsetmiştik. Elektrolitler var. Elektrolitlerden faydalanarak da mesela kalsiyum taşınabiliyor. ATP kullanarak yani hücredeki pil hükmündeki enerjilerden faydalanarak da taşınabiliyor. Dolayısıyla bütün bu yapıların varlığı şart. Bunlar olmadan hayat olmuyor. Ama kalsiyum olmadan da bunlar olmuyor. Her şeye hakim olan bizzat hayatı yaratabilir. Bediüzzaman da onu inşallah söylemişti. Burada iç içe geçmişlik var. Yani amino asitler var, yağlar var, kalsiyumlar var, elektrolitler var, diğer iyonlar var. Mesela magnezyumun varlığı da şart. Magnezyum olmadığında da kalsiyum eksikliği oluyor. Dolayısıyla bütün her şey iç içe geçmiş durumda. Kademe kademe neyi söylüyor? Yokluktan adım adım oldu diyor. Yoklukta bu organizasyon olmaz. Bu yapılar olmaz. Halbuki bu yapıların her birinin olması gerektiğini görüyoruz ısrarla. O zaman evrim yok. Ya bunun anlamsız yere uzatmanın hiçbir anlamı yok.
İnşallah. Allah yoktan var edendir.
İnşallah.
Maşallah evet. Bitirelim mi? Evet. İzleyicilerimizle hep birlikte biz de savurumuzu yapalım inşallah.
İnşallah.
Evet, bizi yarın 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Tekrar ediyoruz inşallah. Mavi Karadeniz Radyo, harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler ve hayırlı sahurlar diliyoruz inşallah.
İnşallah.